Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Bunu özellikle söylüyorum çünkü sesinden kendisini tanıyamayabilirsiniz. Biraz hasta, epey hasta ama her zamanki gibi sorumluluk bilinciyle karşımda. Geçmiş olsun diyorum öncelikle Tuğçe'ye. Bu bölümde değişmek üzerine konuşacağız ve sıklıkla neredeyse her zaman olduğu gibi sevgili Doku Kliniğin sponsorluğunda onların desteğiyle kaydediyoruz bu bölümü de. Kendilerine en baştan teşekkür edelim. Değişmekle ilgili konuşmak önümüzdeki seçimden ötürü geldi aklımıza. Siz bu bölümü 28 Mart tarihinde dinliyor olacaksınız. Sonradan dinleyenler olabilir. Eski bölümlerimiz dinleniyor. Yerel seçimlere 3 gün var demektir biz bunu yayına aldığımızda. Tabii ki siyaset konuşmayacağız. Herhalde herkes yeterince siyaset konuşulmasından bıkmış, tükenmiş durumda. Biz burayı biraz daha siyaset dışı bir alan olarak tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii böyle ortalıkta bir değişim, dönüşüm, seçmek falan gibi bir durum varken bizim de aklımız buralara gittiği için buradan yola çıkarak birazcık bahsedelim istedik. Bu arada arada arkadan kedi sesleri gelirse beni affedin. Şu anda evdeki 3 kediyi yönetemez durumdayım. O yüzden ara ara böyle tatlı bir eşlik olabilir. Kusuruma bakmayın. Şöyle başlayayım. Tuğçe, ben kitaplığıma bakarken bu bölümde hangi kitaplar bana bir şeyler söyletebilir, bir şeyler düşündürtebilir diye. Yani içinden çıkamadım. Çünkü bütün kitaplarımı bu çerçevede konuşabileceğimi fark ettim. Çünkü aslında edebiyatı falan tetikleyen şey bir şeyin değişmesi. Dolayısıyla bütün romanlarda bir şey oluyor, bir şey değişiyor ve onun üzerine bir kurgu inşa ediliyor. Aslında değişim dediğimizde biz aklımıza genelde böyle büyük büyük değişimleri getiriyoruz belki. Ama öyle olmadığını ve aslında gündelik küçücük değişimlerin ne kadar içinde yaşadığımızı aslında kitaplarıma bakınca fark ettim. Bunların hepsi koca koca konuları anlatan kitaplar değiller. Yani o çok korkutucu bulduğumuz değişimin içinde ve devinimin içinde yaşıyoruz sürekli olarak. Hayat tam olarak durmaksızın değişen bir şeylerin içinde ayakta kalma hali aslında. Belki buradan başlayabiliriz diyeyim ve sözü sana devredeyim.
Çok çekici bir kelime aslında bir taraftan. Evet, benim Tuğçe. Sesimden tanıyabildiniz mi bilmiyorum. Neyse ki Eylül en başta uyarmıştı sizi bu konuda. Ben de bakarken şimdi çok meşhur bir söz var. Her şey değişir, değişmeyen tek şey değişimdir diye bir söz. Heraklitos'un olduğunu tahmin ettiğimiz ama yani Karl Marx'a kadar birçok insana atfedilmiş. Bir Mustafa Kemal'e atfedilmemiş galiba ama ona da bir yerlerde atfedilmiştir eminim bir noktada. O yüzden evet, yani korkutucu olduğu kadar çekici. Çünkü değişme arzusu içimizden gelen ve bizi tetikleyen şey ve aslında bir noktada bizim akışta kalmamızı ve yaşamımızı sağlayan şey değişmek. Çünkü aslında hayatımızı, yarınımızı bugünden iyi geçirmek veya daha farklı kurgulamak üzerine hayatımızı geçiriyoruz. Yine Heraklitos'a dönersem onun akış öğretisinde şöyle bir söz vardır. Yine çok sevilir, kullanılır. Aynı nehre iki kez girilmez diye. Çünkü ne nehir aynı nehirdir ne de insan aynı insan olamaz gerçekten de. Buradaki olan şey yani oradaki gerçekten değişimin dinamikliği ve o küçük küçük şeylerin yani illaki o büyük tabii ki büyük değişimleri de konuşuruz ama gerekli olmadan insanın hayatını aslında ne kadar etkilediği ve hayatta kalmamızı sağlayan şeyin de bir noktada bu olması burada bizim bahsettiğimiz şey. Değişim kuramı diye bir şey var. Paradoks değişim kuramı daha doğrusu. Burada şöyle bir şey diyor, ben bunu çok severim. Değişimin gerçekleşebilmesi için aslında kişi olmadığı bir kişi olmasıyla değil ancak olduğu kişi olmasıyla değişim sağlanabilir. Yani sizin bir sabitiniz olmalı ki olduğunuz kişinin kim olduğunu farkında olmalısınız ki oradan bir değişim yakalayabilirsiniz ve değişmek ancak bununla mümkün olabilir. Belki değişimi en başta buradan ele almak, değişimi anlamak için kıymetli olabilir. Çünkü değişim de kendimizi anlamakla başlıyor. Çünkü neyi değiştirmek istediğimizi anlamakla ve tabii bu değişimlerin bir kısmı bizim belki ihtiyacımızla ve bizim adım atmamızda olurken etrafta da bir sürü şey değişiyor. Doğa değişiyor, dünya değişiyor, diğer insanlar değişiyor. O yüzden de oradaki o yolu keşfetmeye istekli olmak, arzulu olmak bu yolculuğu daha anlamlı kılıyor sanırım.
Ya birkaç şey düşündürttü söylediklerin. Önce şu dünyanın değişiyor olması meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ne kadar farkındayız bilmiyorum ama dünya tarihinin en büyük kırılma noktalarından birinden geçmekteyiz bence. Bunlar içinden geçerken anlaşılmaz tabii ki. Yani hiç kimse yazı icat edildiğinde işte şu an bir çağ devrildi demedi. Ama sonradan bakıldığında bunların adı konuyor. Bugünlerde sonradan bakıldığında, eğer sonradan bakacak bir insanlık kalırsa tabii bilmiyoruz nereye doğru ilerlediğimizi. O zaman göreceğiz. Gerçekten özellikle bu yapay zeka meselesiyle beraber konuşuyoruz bunları. Yani bu son dönemde artan savaşlar vesaire bir şey oluyor, bir şey. Ve hepimiz aslında en gündemi, siyaseti vesaireyi takip etmeyenimiz bile bir şeylerin dönüşmekte olduğunu fark ediyoruz. Ki zaten bu değişimin hızı olağanüstü hızlandı. Yani son 100 yılda insanlık bugüne kadar yaptığından çok çok çok, yani kat be kat ötesinde bir ilerleme. İlerleme lafı da bence üzerine konuşulası bir şey kaydetti. Yani nereye doğru ilerliyoruz ve ilerleme her zaman progresif olmak iyi bir şey midir? Ama sonuçta hepimiz böyle bir değişimin içinden geçtiğimizi hissediyoruz ve bunun yarattığı bir huzursuzluğu ve bilinmeyen bir yerde olma halini hissediyoruz. Bence zaten değişimin en büyük şeylerinden biri bu. Yani bir tür korkunun eşlik ediyor olması farkına varıldığı andan itibaren. Bu farkında olma meselesiyle ilgili senin söylediğin şeye gelecek olursam, dediğin şey ilk başta böyle dinlerken nasıl ya falan dedim bu paradoksal değişim meselesiyle ilgili, ama anladığımı düşünüyorum en azından özünü. O da benim aklıma Javier Marías'ın Yarınki Yüzündeki bir cümlesini getirdi. İnsanların çoğu sürdüğünden farklı bir hayatı hayal edemez ve sırf bu yüzden o hayatı değiştirmez diyordu. Bu farkında olmak, ya iki aşamalı belki o değişimi mümkün kılan şey. Tabii iradi değişimlerden bahsediyoruz. Bir de karşısında duramadığımız şeyler var. Önce bir mevcudun farkında olma hali. İkincisi de hayal etmek, bir şeyi değiştirmek için. Aslında içinde bulunduğumuz çağ bu anlamda hayal edebilmemiz için çok fazla imkan sunuyor. Yani böyle bir sonsuz ihtimaller içinde yaşıyoruz. Ama bir yandan da hayatın gerçekleri var. İşte seçimler dedik, Türkiye'deyiz. Türkiye'de yaşamak zor. Yani toplumsal olarak, siyaseten, ekonomik olarak biraz çalkantılı bir dönemden geçiyor ülkemiz. Dolayısıyla bir değişim hayal etmek sıklıkla lüks ve genelde kötü bir değişim geliyor insanın aklına düşününce. Ya da hayal kırıklıkları. Şimdi böyle onu düşünüyorum, siyasete girmeyeceğim dedim ama hani muhalif seçmendeki genel umutsuzluk halini düşününce onun aslında o umulan büyük değişim gerçekleşmediği için doğan hayal kırıklığından ötürü olduğunu biliyoruz. Yani bu değişimin hayal kurmak ve hayal kırıklığına da çok içkin bir şey olduğunu bilmek, hatırlamak lazım belki. Ama Heraklitos haklı, değişmemek diye bir şey söz konusu değil. Yani istediğimiz kadar statükocu olalım ki mesela sana soracağım, sen kendini böyle değişime açık biri olarak mı tanımlıyorsun yoksa daha tırnak içinde muhafazakar mısın, siyaseten değil tabii kişisel olarak. Ama şöyle bir şey var, değişmemek diye bir şey söz konusu değil. Yani vücudumuza aldığımız şeyler bile, bir şeyler yiyorsunuz mesela ve o vücudunuzun içinde bir şey değiştiriyor. Dolayısıyla bir şeyi gerçekten tam olarak sabit tutmak imkansız bir şey. Yani bir şeyler büyüyor, bir şeyler yaşlanıyor, bir şeyler yok oluyor. Dolayısıyla ben değişmek istemiyorum, değişmesini istemiyorum demektense o değişecek şeyi olabildiğince farkında olmak ve belki de değişinin nasıl bir fayda sağlayabileceğini ya da neresinin bize iyi gelebileceğini keşfetmeye çalışmak. Yoksa ilişkilerde de mesela böyledir. İşte sen çok değiştin. Doğrudur, değişmiştir muhtemelen yani. Ama neden değişti? Şimdi ne olacak? Bu değişik haliyle insan ne yapabilir falan? Biraz onlara bakmak gerekiyor belki.
Bu hayal kurma dedin ya az önce, yani hayal kurarak aslında bir noktada değişim mümkün ve hayal kırıkları da getiriyor. O hayal kurmakta bizim eksik olduğumuz bir şey var yani. Genel olarak hayal kurmayı yanlış tanımlıyoruz. İstemek gibi bu önermeyi biz anlıyoruz. Yani böyle sanki bir şeyi istemek hayal kurmaktır gibi. Yani isteyince yaparsın. Tabii ki değişim
manifest etmek, 7-7-7 böyle şeyler var bu çağda.
Gibi. Aynen. Ama aslında tabii hayal kurmak böyle bir şey değil yani. Hayal kurmak bir noktada o değişimin yönünü istencimizle, yani kendi isteğimizle saptayabilmemiz. Ama aslında bu, yani değişimin gücünü tabii ki bize veriyor. Ama dışımızda olan biten şey veya öngörmediğimiz değişikliklere ne kadar ayak uydurduğumuz veya o değişiklikleri gerçekten başlatıp başlatmadığımız burada bence belirleyici olan şey. O hayal kırıklığı genelde şundan geliyor, yani tabii ki bir sürü etken var ve tabii ki Türkiye'de yaşıyoruz, yani sadece bizim hayal kurmamızla bitmiyor durum. Ama istemek değil bir kere. Onu da bir anlaşalım, yani hani o değişimi bir şeyi arzulamak, istemek değil. Onu ne kadar başlattığımız, başlatmak için ne yaptığımız, değişime ne kadar ayak uydurduğumuz önemli. Şimdi dünya için bir taraftan okul görüşmeleri yapıyorum. İşte yeni dönem başlayacak, aynı okulda mı devam edecek, başka bir yere mi geçecek, birkaç okulla daha görüşeyim diye. Dün görüştüğüm okuldaki yönetici şöyle bir şey söylemişti. Mesela hani dedi, sizin çocukluğunuza bakıldığında az çok hani nasıl bir dünyaya büyüyeceğinizi az çok hani kestirebiliyorduk yani. Hani hangi meslekler ne olacak, nasıl bir hayat olacak. Mesela kendi çocuğunuzun hayatına baktığınızda bunu kestirebiliyor musunuz? Hayır, kestiremiyorum. Yani çünkü çarpan o kadar, yani o değişimin çarpanı o kadar yüksek ki gerçekten tam olarak nasıl bir dünyada büyüyecek, yani hani hangi meslekler orada ortaya çıkacak, hiçbir fikrim yok şu anda dünyanın hayatıyla ilgili. O yüzden zaten aslında herkesin söylediği şey, o yüzden temel değerlere dönüyoruz. Yani biz daha mesela meslek odaklı, üniversite odaklı mesela bir yer üzerine neydi işte top 3 üniversiteye falan girersen hayatın kurtulur. Yani bizim bütün eğitim öğretim hayatımız böyle geçti. Ama mesela şu an üniversitelerin artık hiçbir değerinin kalmadığı ve belki de gelecekte üniversitelere hiç yer olmayacağı çok ciddi şekilde konuşulan bir şey. O yüzden temel değerlere, işte daha özgüven inşa etmeye, etik konuşmaya, daha değişim odaklı olmaya, esnekliğe vurgu yapılıyor çocukların hayatlarında. O yüzden çünkü hiçbir zaman olmadığı kadar büyük bir değişimden geçiyoruz ve çarpanı o kadar yüksek ki bunun nereye gidebileceğini kimse kestirmiyor. Yani tabii ki teorisyenler vardır, birileri kestiriyordur ama en azından bu böyle sıradan insanlarla paylaşılmayacak kadar büyük şeyler olacak muhtemelen. Belki de yani işte gerçekten topraktan kendi besinini yetiştirebilen insanların sadece ayakta kalabileceği, birkaç dönüm arazisi olan insanların çağına gideceğiz. Belki bambaşka şeyler konuşuyor olacağız. O yüzden de oradaki değişime uyum sağlayabilme kabiliyeti bence günümüzde böyle en fark yaratan ve bizi aslında o değişimin içinde, o devinimin içinde tutan şey olacak.
Seni dinlerken böyle bir evet ya dedim, böyle bir sürü farkındalığı aynı anda yaşayıp hafif de bir panikledim. Teorisyenler dedin, yani sosyal bilimler de acayip sınav veriyor tabii bu dönemde. Teorisyenler falcılıktan çok uzak olmayan bir şeye geldiler. Yani sosyal bilim dediğin, teori geliştirmek dediğin hakikaten bir tür falcılığa döndü. Çünkü verili şey o kadar hızlı değişiyor ki elimizdeki, sürdürülebilir ve ayakları yere basan tahminlerde bulunmak gerçekten çok imkansız hale geldi. Bu belki de iyi bir şeydir diye de düşünüyorum bir taraftan. Yani hani dünyadaki kıymeti olan şeyleri bir yeniden ölçme, biçme hali. Çünkü evet, böyle bir tuhaf ezberler üzerine gidiyorduk. Yani her şey çok değişti. İşte mesela dediğin gibi bizim zamanımızda işte beyaz yaka bir kariyer hayat kurtarmak anlamına geliyordu. Yani ekonomik olarak, psikolojik olarak size ne yapacağıyla kimse ilgilenmiyordu. Şimdi ne oldu? Yapay zeka beyaz yakaların işlerini daha çok ellerinden almaya başladı. Mavi yakalar görece daha güvende, eliyle bir şey yapan insanlar falan. Dolayısıyla hani kim öngörebilirdi bundan 15 sene önce bunu? Evet, yani böyle bir acayip bir sürecin içindeyiz. Şimdi bunları düşünürken bir tarafım ürküyor ve huzursuz oluyor. Bir tarafım da, ben bu duyguyu pandemide yaşamıştım. Yani çok büyük bir panik. Benim o zamanlar ödemem gereken çok yüklü bir borcum vardı. Sen gayet iyi biliyorsun. Dükkanı bıraktıktan sonra bana kalan vergi borçları, tedarikçi borçları filan. Ve ben web sitesi yaparak bu borçları ödemek üzere yola çıkmıştım. Ve pandemi oldu ve her şey durdu. Ve ben kendimi ne yapacağımı bilmez bir halde buldum. Önce çok büyük bir panik ve kaygı yaşadım. Ne yapacağım ben şimdi diye. Yani yeni bir iş kurmuşum, işte web sitesi yapma işi. Ve bu yeni işimin başında pandemiye yakalanıyorum. Sonra inançlı insanların tevekkül diye tanımladığı şeyi o zaman anlamıştım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama hiç. Yani paniklemek, kaygılanmak, endişe duymak, Allah'ım ne yapacağım, nasıl çıkacağım buradan diye düşünmenin de bir manası yok. Çünkü bu benim dışımda bir büyük gücün, doğanın yaptığı bir şey bu salgın. Dolayısıyla kendimi akıntıya bırakmak zorundayım. Ha sonra ne oldu? Web sitesi işi pandemiden en çok fayda gören sektörlerden biri oldu. Çünkü fiziksel olarak her yer kapanınca insanlar birilerine ulaşmak için online'ı kullanmak zorunda kaldı. Bir şey mi söyleyeceksin?
Pandemide ya hala kafe işletiyor olsaydın?
Tabii ki, sen deli misin? Acayip ucuz kurtulduk ikimiz de yani o dönemde. Neyse, kendini akıntıya bırakma halinin bana ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Bence şu anda olmakta olan şeyde de aslında birazcık bunu yapmayı denemek lazım. Yani şu demek değil, dünyayı değiştirmeye çalışmayalım ya da işte ideallerimiz olmasın, değişim kendiliğinden olur ve bizim bunda hiçbir etkimiz yoktur gibi bir nihilist bir şeyden bahsetmiyorum. Ama birazcık belki kaderci olmak, ki mesela Amin Maluf okuyorum şu sıra ve aklıma da özellikle onun kitapları geldi bu süreçte. Orada mesela Afrikalı Leo'da yazgı bir bukalemunun derisinden bile daha değişkendir diyordu. Hani işte kadercilikten kastım bu yani. Hayatın ne getireceğini, neyi nasıl değiştireceğini gerçekten bilmiyoruz. Dolayısıyla bunları biraz da kendime söylüyorum. Gerçek bir kontrol manyağı olduğum için ben yani sürekli olarak böyle bir, bence çok da statikocuyum mesela, mevcudu korumak üzere sürekli davranıyorum. Yine bunu diyorum ama bir taraftan da baktığımda hayatımda ne kadar büyük değişimler olmuş. Yani iş kurmuşum, kapatmışım, başka bir şey denemişim, ondan da vazgeçmişim falan. Belki de kendimle ilgili fikirlerim yanlış ya da belki de bir şeyleri değiştirirken o kadar korkuyorum ki süreci şey gibi yaşıyorum. Ay ben değişime açık değilim herhalde gibi bir şeyle yaşıyorum. Ama yapıyorum da bir taraftan. Yani mesela televizyon programına başlarken sen hatırlarsın o şeyi. Yani o gün mümkün olsa başlamazdım. Yani o gün boyunca yaşadığım korkunç anksiyete, ben bunu nasıl yapacağım, ben buna neden tamam dedim duygusu. Ama yapmak da zorundaydım, öyle bir şansım yoktu ve yaptım ve sonrası çok akta gitti. Yani o büyük değişimlerin hepsi insanda korkunç bir kaygı ve şey yaratıyor ve dediğim gibi önünde durulamaz bir takım şeyler var. Durulabilenler var, durdurmak şart mı, ona bakmak lazım yani. Korku ve hayal gücü, hayal etme iki temel dinamik değişimle ilgili. Biraz oradaki duyguyu doğru tespit etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Yani korku ve yani o kaygı aslında daha çok. Onun olması çok normal. Bir şey hayatında artık başka bir yerden akacak. Başka bir şey hayatına giriyor, çıkıyor. Çıkması da önemli çünkü. Bir şey bitecek ki bir şey başlayacak. Belki o hani başlamaktansa bitirmenin de zorluğu. Ya da şimdi televizyon programına başlarken ne hayatında bazı şeylerin değişeceğini biliyordun. Artık sokakta daha fazla insanın seni tanıyacağını bilmek bile başlı başına bir şey. Mesela senin için bu kadar kendi konfor alanına düşkün bu anlamda bir insan için zor bir şey gerçekten. Ama bir risk var orada. O riski göze alıyorsun. Hayattaki bütün değişimler aslında böyle oluyor. Bazen de hareketten doğan bir değişim var. Yani nereye gittiğimizi bilmeksizin hareket etmekten geçiyor oradaki değişim. Ve hani o akışa bırakmak birazcık da belki böyle. Ben de kendimi normalde daha tutucu bu anlamda, muhafazakar, soracağım demiştin, cevap vereyim yeri gelmişken, tanımlardım. Ama ben de kendi hayatıma baktığımda inanılmaz yani girdiği kabın o anlamda şeklini alan bir insan olarak görüyorum
omurgasız
kendimi.
Omurgasız mı diyorsun sen kendine?
Evet, bir kaygı tabii ki geliyor. Ama tamam ya, bundan da sağ çıkarız. O survive hissim benim çok kuvvetli zannediyorum ki. Yani hani burada da hayatta kalırım ben. Tamam yani, tamam şimdi yeni bir şey mi yapmamız gerekiyor? Tamam, bunu da yaparız. Uyum sağlama kabiliyetim yüksek zannediyorum ki. Yoksa ben de korumak isterim yani, işte yaşadığım mahalleyi, arkadaşlarımı hani koruyayım falan. Böyle çok fazla olmasın, bildiğim yerler olsun, aynı yerlere gideyim. O anlamda değişimi çok sevmem. Ama uyum sağlama kabiliyetim yüksektir. Bence değişimde belirleyici olan en büyük şey bu bence. Yani zaten o uyum sağlama kabiliyeti. Çünkü o sürekli o eskiyi aramak ne yazık ki yok. Özellikle bizim gibi ülkelerde hiç yok. İşte de çok fazla tartıştığımız bir şey tabii ki doğal olarak. Bir de ben yani işte bir sinema, kültür sanat işi falan yapan bir insan olarak tabii ki çok konuşuyoruz. Ben 10 yıl oldu, 10 yılı biraz daha geçti üniversiteden mezun olalı. En başından beri bir şekilde pazarlama yapıyorum yani. Hep böyle pazarlamanın içerisindeyim. Ülkenin atmosferi o kadar değişti ki bir anlamda yaptığım işi yapamaz hale geldim. Aslında ne kadar küçük şeyler ve ne kadar aynı şeyleri yapıyorum. Böyle kendime durup baktığımda ve böyle dünyadan örnekleri gördüğümde bazen gerçekten üzülüyorum bu işi burada yaptığım için. Çünkü daha farklısını yapmaya da bir noktada imkan vermiyor bazı koşullar. O yüzden hani oradaki tabii o değişimin yönünü ve oradaki o kabiliyeti belirlerken ona da bakmak lazım. Yani hani şey dedik ya, bu yaratıcılık işte herkes de her şeyde yaratıcı olmak zorunda değil. Belki o hani değişme arzusu da bazen gerçekten çok yüksek olabiliyor. Ve o da bir baskı oluşturabiliyor. Hani onu da konuşmak lazım bence. Çünkü işte işini değiştirmek, hayatını değiştirmek, işte böyle değişimle ilgili bir şeyler yazdığında gerçekten hani bugünkü bölüme de hazırlanırken böyle bir sürü büyük büyük söz, değişim, değişim yani çok havalı bir kelime gerçekten. Ama o bazen de insan evet yani daha olanı korumak üzerine hayatını kurgulayabilir. Bunda da kötü bir taraf yok. Korumak isteyebilirsin. Olduğun gibi yerde orada durmak isteyebilirsin. Ama uyum daha sanki bana kıymetli geliyor burada. Yani o biraz daha değişimi uzun süreye yaymak ve onun içinde daha uzun kalabilmek. Belki de öyle ifade etmek lazım. Yani değişimin içinde daha uzun kalabilmek için biraz o adaptasyon kabiliyetini geliştirmek gerek sanırım.
Evet, yani böyle bir şey var tabii. Yani özellikle kapitalizmin en büyük şeylerinden biri daha çok tükettirmek olduğu için son aslında yani biz 90'ları, 80'leri, 90'ları bitmek bilmeyen bir değiştir, değiştir, yenisini al, daha iyisini al, onu da değiştir, bunu da değiştir şeyle yaşadık. Sürekli bize verilen bu mesajın hayatımızla ilgili de yani sadece ne bileyim pantolonumuzu değiştirmek, yenisini almak değil, başka şeylere de nüfuz ettiği şüphesiz yani. İşte işini değiştir, hiçbir işte bilmem ne kadar sene kalma, başka türlü ilerleyemezsin, yürüyemezsin vesaire. Böyle bir baskı hali var. Şöyle bir şey de yani dayanıklılığını insanın azaltan bir tarafı var aslında bunun. Yani ne bileyim mesela bozulduysa değiştir ama yenisi daha ucuz. Bu bence insan ilişkilerine de yansıyan bir şey. Yani mesela ilişkinde bir şey mi bozuk? Bırak onu, yenisini bulursun falan gibi bir şeyden. Şimdi böyle bir işte sürdürme, sürdürülebilirlik, eskiye değer verme falan gibi bir yere geldik. Hani aslında bilmiyorum, bu döngüler tuhaf, dediğim gibi dünyanın büyük bir değişim sürecinden geçtiğinin ispatı gibi. Bir de şunu sormak istiyorum sana. Bir de değiştirmek var. Değiştirilmek ya da baskıyla dedin sen, değişim baskısı. Bir de baskıyla değişmek var. Yani insanların birbirini değiştirmeye çalışması diye bir şey vardır mesela. Her insan birbirine nüfuz ettiğinde değişir. Ama baskıyla değiştirmek, o tabii başka bir şey. Böyle birinin sizi değişmeye zorlaması falan. Belki biraz bunlar üzerine konuşabiliriz. Mesela ben baskın bir karakter olarak kimi zaman yakın çevremdeki insanları değiştirmeye çalıştığımı bilmeden fark ediyorum. Kimi zaman da bilerek yapılır. Belki burada bir şeyler söyleyebiliriz.
Ya, ilişkide değişmeyi çok makul görüyorum ben. Yani en başta da söylemiştin işte, sen değiştin. Evet, yani değişti. Ve aslında bu değişimin büyük bir kısmı o ilişkide olmaktan kaynaklanıyor. İki insanın birbirine nüfuz etmesi, köşelerinin biraz törpülenmesi, ortak bir şeyler yaratmak, birlikte bir şey inşa etmek. Yani buradaki değişimi çok destekliyorum. Çok sevdiğim bir değişim bu değişim. Genel olarak yani bu arzuyla olduysa tabii ki. Yani böyle bir tarafın o psikolojik şiddeti ve tahakküm altına almasıyla gerçekleşmediyse. Çünkü bir de farkında olmadığımız böyle bir tahakküm alanı var. Özellikle kadınların üstünde çok fazla işleyen bir şey bu. Ama onun dışında tabii ki yani hani böyle birini değişime zorlamak, değişmek için onu bir yöne sokmaya çalışmak. Yani o böyle hayatımızda fark etmemiz ve durmamız gereken bir şey. Yani ben şu anda neyin içindeyim, ne yaşıyorum, nereye gidiyor? Bu yani bu her zaman illaki kadın erkek ya da işte ilişki içerisinde olmak zorunda değil. Arkadaşlık ilişkilerinde falan da böyledir mesela bu. İşte bazı şeyler de biter. İnsanlar değişir. Zaman geçer. Her şey öyle olmak zorunda değil. Bir taraf daha hızlı değişir. Bir taraf daha geride kalır. Bir taraf onu böyle yanına çekmeye çalışır. Bazen gelirsin, bazen gelemezsin. Bazen diğeri durur, bekler. Bunların hepsi böyle her tür ilişkinin içerisinde, yani iş ilişkisi de dahil olmak üzere. Kimisi daha hızlı uyum sağlar, daha hızlı öğrenir. Öyle şirketlerde daha iyi iş yapar. Kimisi daha tutucu, daha muhafazakar yerlerde daha iyi performans gösterir. Çünkü orada onu yapmak kıymetlidir. O yüzden biraz hani o nerede olduğun, nasıl olduğun ve en başa dönersek, sanırım Heraklitos'a dönersek, gerçekten böyle kendini tanıdığın, yani kendini bilmekle alakalı değişim. Yani oradaki şeyi gerçekten keşfetmekle alakalı. Mesela en basitinden, en basit değil tabii bu arada, en büyük bir şeyden bahsedeceğim şu anda. Bugünkü filmlerimden bir tanesi benim Pedro Almodovar'ın Kötü Eğitim, La Mala Educación herhalde İspanyolcası diye düşünüyorum. O vardı mesela, orada bir cinsiyet değişimi sürecinden geçiyor. Yani düşünün ki böyle bir şey, yani bedeninizde olan, ruhunuzda olan bir şeyi keşfetmek. Yani hem içinizde oluyor ama aslında ne kadar büyük, ne kadar büyük süreçlerden geçmeniz gerekiyor böyle bir şeyi bulabilmek. Onu bir de kabul ettirme kısmı var bu arada, ne yazık ki özellikle bizimki gibi toplumlarda. Aslında Batı'da da öyle yani, çok hani burada ikiyüzlü davranmaya gerek yok bence. Ama her şey yani, o değişim gerçekten o kendi içindeki şeyi keşfetmek ve ona alan açmakla alakalı sanırım. Biraz o iç sesi dinlemek ve ona kulak vermek önemli bence burada.
Öyle. Ben de son bir şey söyleyeyim bu son dediğinle ilgili ve artık sen ufaktan zaten geldin, kitaplara, filmlere gelelim. Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliğinde Milan Kundera şöyle diyordu. İnsan henüz epeyce gençse ve yaşam denen müzik parçası hala açılış noktalarındaysa, yaşamın şurasını burasını değiştirip yeniden yazabilir, karşısındakiyle motif değiş tokuşu yapabilir. Ama daha geç yaşta karşılaşan iki insanın müzik parçaları az çok tamamlanmıştır ve her motif, her eşya, her sözcük her biri için farklı anlam taşır. Tam bu iç ses dediğin şey, o müzik diyor. Daha güzel. Tabii o edebiyatçı, o kadar
tabii,
olsun.
O daha güzel söylemiş.
Böyle de bir tarafı var ve gerçekten yaşla beraber değişmek daha da zorlaşıyor. Tabii ki imkansız değil ama insan daha korumacı bir hale geliyor. O yüzden bizi dinleyen gençlere daha önce de bunu yalnızlık bölümünde de demiştik. İç müziğinizi, notalarınızı duyunuz ve başkalarıyla motif değiş tokuşu yapmaya açık olunuz demek istiyorum. Ve filmlerini duyalım istiyorum.
Çok bilgece bir yerde devrettiniz Eylül Hanım bana. Gençlere seslendiniz ve ben de şöyle bir şey
tabii ya, 38 olacağım ben yakında. Seslenebilirim gençlere.
Haklısın. Mevlana'nın bir sözü vardı. Böyle bir komik bir yerde söylerim diye düşünmüştüm bölümde. Yeri geldi, söylüyorum. Dün zekiydim, bu yüzden dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, bu yüzden kendimi değiştiriyorum. Efendim, büyük konuşmuş.
Helal olsun.
Evet, bugünün ilk filmi aslında seçim gündeminden buralara geldik malumunuz. O yüzden tabii ki No oldu. Pablo Larraín'in unutulmaz filmi. Ki kendisinin son dönemde bilmiyorum ne yapıyor, bir takım değişik denemeleri var. Ama ben bu Pinochet üçlemesini genel olarak aslında çok severim. No da onun bir parçası olarak bir referandum sürecini anlatıyor. Bizim ülkemizde de bazı seçim dönemlerinde bu film hep konuşulur. Sonra bizde değişim gelmez genelde diye bağlayayım ben bunu. Pedro Almodovar'ın Kötü Eğitimi vardı, ondan bahsettiğim. Bir de kişisel değişim, işte bu müzik dediğimiz yerden bağlarsak, Damien Chazelle'in Whiplash'ı var efendim. Orada da kendine yatırım yaparak ve aslında çok çalışarak. Bugün hani o kısımdan çok bahsetmedik ama çalışmak bence, üzerine emek vermek değişim için önemli bir gösterge. Üçüncü filmim de bu diyerek sana bıraktım.
Teşekkürler. Ben de işte zaten söyledim. Var olmanın dayanılmaz hafifliği bence insanların, Milan Kundera'nın kitabı, nasıl değiştiğine ve birbirini nasıl değiştirdiğine dair çok iyi akıl yürüten bir kitaptır. İlk onu söyleyeyim. İkincisi, bence Saramago'nun bütün kitapları diyeceğim. Çünkü onun genel olarak yaptığı şey dünyadaki her şeyi aynı tutup bir şeyi değiştirdiğimizde ne olacağına bakmaktır. Ve ben bunu çok çok zekice bulurum. Ki bu böyle özellikle dizilerde falan da çok çalışan bir şey yani. O küçük bir şey değiştirdiğinde dünyaya ne olur sorusu. Tabii ki Kafka'nın dönüşümü, yani ilk aklıma gelen o oldu. Orada devasa bir dönüşümden, bir alegorik dönüşümden tabii bahsediyor ama onun sonuçları insanın kendine dair algısı ve başkalarının gördüğü şey üzerine, yani çok küçücük ama çok çok çok çok katmanlı bir kitap. Benim kitaplarım arasında yine daha önce güzellik bölümünde aslında saydığım Anthony Casasros'un Almodovar Teoremi de vardı. Bolca Almodovar dediğimiz bir bölüm oldu. Orada da bir kaza sonucu yüzünü kaybeden bir adamın hikayesini okuyoruz. Ortada büyük bir değişim var ve o değişimin içinde nasıl durduğuna dair aslında dediğim gibi asıl derdi güzellik olan bir kitap ama yani pek çok şeyle beraber, ama orada da bir değişim hikayesi var. Bir de yani toplumsal değişimler anlamında çok kitap var aslında söylenebilecek ama Arnavutluklu yazar Lea Yipi'nin Özgür Her Şey Parçalanırken Büyümek'ini koydum. O da o büyük dönüşüm, yani ülkesinin komünist rejimden çıkış sürecini bir çocuk olarak nasıl deneyimlediğini anlatıyor. Bir anı kitabı bu ve çok iyi yazılmış bir kitap. Yakın zamanda okudum, zaten geçen sene basıldı, onu da fena halde tavsiye ediyorum. Deyip burada bitirelim. Herkese çok teşekkürler. Pazar günü iyi seçimler diliyoruz. Sandığa gidiniz lütfen. Herkes umutsuz ve mutsuz ve pes etmiş durumda, biliyorum. Ama yani elimizde kalan birkaç bir şeyden biri oy kullanabilmek, yapalım onu lütfen diye de bir mesaj vermek istiyorum. Bu bölümün destekçisi, sponsoru Doku Kliniğe her zamanki gibi çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşmak üzere karşınızda olacağız efendim. Herkese iyi hafta sonları dileriz.
Teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.